Değerli dinleyenler, sayın araştırmacı yazar Mustafa Ersöz'le kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mustafa Bey, isterseniz ben sizin anlattıklarınızı dinleyicilerimize kısa bir özet yapmak istiyorum.
Tabii.
Siz öncelikle fosillerin, eskiden yaşamış canlıların günümüze kalan kalıntılarını, kemik olabilir, taşlaşmış halleri olabilir, kalıntıları olduğunu bu tarifi yaptınız. Ve bize canlıların yaratılış gerçeğini görebilmek amacıyla canlılara iki tür bakılabileceğini, birinci türün bugün günümüzde yaşayan canlılara bakıp onların tasarımlarını fark etmek olduğunu, bir diğer yoluyla da yani eskiden yaşayan veya da canlılığın kökenine inerek doğa tarihi üzerinden onları inceleyerek yaratılış delillerine ulaşabileceğimizi anlattınız. Ve aradan önce bize doğa tarihinin başlangıç noktasına, yani kompleks canlılığın ilk ortaya çıktığı 520-530, doğru mu?
Evet.
Milyon yıl önce ilk kompleks canlıların bütün, yani çok farklı tipleriyle, işte burada sizin dediğiniz yumuşakçalar, omurgasızlar, kabuklular,
kabuklar, eklem bacaklılar, solucanlar
türünde, bunların hepsinin aynı anda ortaya çıktığını bahsettiniz ve bunun bilimde bir literatür haline geldiğini.
Evet.
Bundan sonra hangi aşamalardan geçecek?
Evet, burada isterseniz bir de şimdi biz burada diyoruz ki aniden ortaya çıkış yaratılış manasına gelir. Yaratılış ispat eder. Şimdi buna bazı belki dinleyicilerimiz acaba öyle mi gibi düşünmüş olabilir.
Hı-hı.
Bu konuda ben yine bir otoriteden bir kıstas aktarmak
Buyurun.
İstiyorum. Bunu biz söylemiyoruz zaten aslında, evrimciler de söylüyor. Bakın, evrimci biyolog Douglas Futuyma, bu da Hı-hı. yine dünyadaki çok ünlü bir isimdir bu Hı-hı. konularda. Bakın, aynen şöyle söylemiş. Canlılar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya çıkmışlardır ya da kendilerinden önce var olan bazı canlı türlerinden evrimleşerek meydana gelmişlerdir. Bakın, diyor ki, iki alternatif var.
İki alternatif.
Ya aniden mükemmel ortaya çıkmıştır ya da evrimleşerek meydana gelmiştir diyor. Devam ediyor.
Hı-hı.
Eğer eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çıkmışlarsa o halde üstün bir akıl tarafından yaratılmış olmaları gerekir.
Eğer eksiksiz ve üstün bir biçimde ortaya çıkmışlar.
Eksiksiz ve mükemmel biçimde ortaya çıkmışlarsa o halde üstün bir akıl tarafından yaratılmış olmaları gerekir.
Çok açık.
Bakın, bunu söyleyen
yani
kişi evrimci.
Yani.
Ne söylüyor? Eğer böyle ortaya çıktıysa bunu kabul etmek zorundayız. Ve gerçekten işte böyle ortaya çıkmış. Bunu Hı-hı. biz bu görüyoruz. Bu konu 1970'lere kadar bilim dünyasında gündeme getirilmedi. Yani aniden ortaya çıkış kavramı. Dünyanın her tarafında fosiller araştırıldı. Hiçbir zaman için ara formlar bulunamadı. Hep aniden ortaya çıkan türler görüldü. Fakat adeta bir sessizlik hakimdi bu konuda. Hep yine belki bir gün bir şeyler buluruz umuduyla kazılar devam etti. Fakat 1970'li yıllarda artık bazı fosil bilimciler dediler ki artık burada daha fazla gizleyebileceğimiz, örtebileceğimiz bir durum yok. Çok açık bir şekilde Darwin'in teorisiyle fosil kayıtları çelişmektedir. Bu son 20-30 yıldır özellikle de gündeme geldi. Bugün öyle bir ekol ortaya çıktı ki bilim dünyasında. Darwin'in teorisini reddeden fakat bunun yerine de yeni bir şey koyamayan bir takım fosil bilimciler var. Bunlar diyorlar ki canlılar aniden ortaya çıktı. Bunların bir kısmı gerçekten yaratılışı kabul ediyor. Bazıları da yani sırf yaratılışı kabul etmek istemediği için bu konuda yapabilecek bir açıklamamız yok. Meçhul diye geçiştirmeye çalışıyorlar.
Peki.
Halbuki çok açık bir gerçek var. Bunun tek bir manası var. Aniden ortaya çıkış bir canlının bir anda yeryüzüne belirmesi. Elbette ki onun tesadüfen olmadığını, orada kusursuz bir şekilde yaratıldığını, yani Allah tarafından yaratıldığını ispatlar.
Çok açık gösterir. Başladığımız yerden, Kambriyen döneminden
evet.
gelebilirsek.
Şimdi Kambriyen devirde bu şekilde. Yani yeryüzünde bilinen bütün tüm temel canlı sınıflamaları, yani birbirlerine hiç benzemeyen canlılar aniden ortaya çıkıyorlar. Bunlardan bir tanesi, en ünlülerinden bir tanesinden bir örnek vereyim. Trilobit denen bir canlı var. Bugün soyu tükenmiş bir canlı bu. Kambriyen devirde ortaya çıkmış. Denizlerde yaşayan bir canlı. Ve bu canlının şöyle bir özelliği var. Bu canlının gözleri var. Bakın, daha önceki canlıların hiçbirinin gözü yok. Bu canlı birden mükemmel bir gözle karşımıza çıkıyor. Ve öyle bir göz ki bu, bugün arılarda gördüğümüz ya da bir takım sineklerde gördüğümüz gözlere benziyor. Petek göz yapısına sahip. Petek göz şudur. Bir göz yapısının içinde çok fazla mercek bulunursa buna petek göz denir.
Yani normal
mesela
gözden
bizim gözümüzde
de kompleks
tek bir mercek
gibi
var. Tabii çok daha kompleks aslında. Bizim gözümüzde tek bir mercek vardır. Petek göz yapısında yüzlerce farklı mercek yer alır. Bugün arılarda bu şekildedir. Dediğim gibi sineklerde bazılarında bu şekildedir. Bu canlıda böyle bir göz yapısı var. Ve hatta yine fosil kayıtlarından bulunmuş bir gerçektir bu. Çünkü bu canlının gözleri kristalleşme nedeniyle kalmıştır fosilleri günümüze kadar. Bu canlının göz yapısında iki ayrı mercek bulunduğu da anlaşılmıştır. Yani her peteğin içinde iki ayrı mercek. Çift mercek sistemi. Ve
o zaman ikiye katlıyoruz.
İkiye katlıyoruz zorlukları. Yani tesadüfen oluşma imkansızlığını ikiye katlamış Hı-hı. oluyoruz. Ve yine bu canlı hesaplanmıştır ki su altında mükemmel bir görme sistemine sahiptir. Yine bu konuyu inceleyen bir optik mühendisi aynen şöyle söyler. Eğer biz dünyadaki bütün optik bilgimizle bir göz tasarlamak istesek bundan daha iyi bir göz tasarlayamayız der. Böyle mükemmel bir göz ve bir anda 530 milyon yıl önce denizlerin altında aniden ortaya çıkmıştır. Evet. Bunun hiçbir açıklaması yoktur yaratılış dışında. Zaten trilobit yine hep Darwincilerin, evrimcilerin bahsetmek istemedikleri adeta bir canlıdır. Daha sonraki doğa tarihine baktığımızda yine hep aynı şeyi görürüz. Yeryüzünün belirli aşamalarında belirli canlılar aniden ortaya çıkarlar. Örneğin balıklar. Şimdi bakın balıkların bir özelliği var. Balıklar omurgalı canlılar. Vücutlarının merkezinde bir omurga var. Merkezi bir kemik var.
Yani biz kılçıklara
kılçık tabir ettiğimiz omurga merkezi diyoruz. Bir kemik sistemi var. Fakat balıkların sözde kendisinden evrimleşmesi gereken deniz canlıları da omurgasız canlılar. Örneğin vücutlarının dışında sert kabukları olan canlılar. Yani bir midyeyi düşünün. Midyenin içinde bir omurga yoktur. Vücudunun yoktur, dışındadır yani. Sert kabuğu. Evrimcilere göre bu dışında sert kabuk olan canlıların balıklara evrimleşmiş olması lazım. Yani düşünün dışındaki sert kabuk canlı gidecek bir şekilde içinde yavaş yavaş yeniden bir kemik oluşacak. Şimdi bu zaten çok imkansız bir şey. Hadi diyelim buna acaba oldu mu diye düşünelim. Fosil kayıtlarına baktığımızda kesinlikle böyle bir dönüşüm olmadığını da yine görüyoruz. Çünkü yine balıklar aniden ortaya çıkmışlar. Bakın bu konuda yine bir evrimciden size kısa bir alıntı okuyayım isterseniz.
Pardon yanlış hatırlamıyorsam o ilk bulunan balık fosillerinden de bulunan balık bir adet yüzen balık değil bir grup halinde.
Tabii.
Balıklar bulunmuş zaten yani öyle bir evrim sürecini çoktan aşmış bir durum. Öyle,
tabii yani
öyle bir şeyden bahsedilemez
yani. Balıklar
zaten
mükemmel solungaçları olan yüzgeçleri, hidrodinamikleri mükemmel bir şekilde oturmuş. Son derece günümüz balıklarına zaten benzeyen canlılar. Evet. Bakın bu konuda evrimci paleontolog Gerald Todd, kemikli balıkların evrimi diye bir makale yazmış. Şimdi başlıkta evrim diyor. Çünkü bu kişi bir evrimci. Ama bakın itirafta bulunmuş makalede. Aynen şöyle söylüyor. Kemikli balıkların her üç sınıfı da fosil tabakalarında aynı anda ve aniden ortaya çıkarlar. Peki ama bunların kökenleri nedir? Bu denli farklı ve kompleks yaratıkların ortaya çıkmasını ne sağlamıştır? Ve neden kendilerine evrimsel bir ata oluşturabilecek canlıların izlerinden eser yoktur? Açık bir şekilde söylemiş. Eser yok, hiçbir atası yok. Atası olmaması bir canlının aniden meydana çıktığını yani yaratıldığını.
Oysa canlılık başlamıştı Kambriyen'le beraber.
Başlamıştı.
Normalde eğer
fakat
olsaydı.
Fakat buna benzer bir canlı yok.
Yok, evet.
Buna benzer bir canlı yok. Farklı canlı var ama balığın atası olarak gösterilemiyor. Şimdi baktığınızda doğa tarihine balıklardan aldığınızda tabii bu arada bunun bitkiler açısından doğa tarihi var. Böcekler açısından doğa tarihi var. Yani her canlıyı kendi içinde inceleyebilirsiniz ve her seferinde hep aniden ortaya çıkışı görüyoruz biz. Ben ama yine omurgalılar üzerinden de devam edeyim. Yani bildiğimiz canlılar en azından onları kısaca izah edelim. Daha sonra baktığınızda yeryüzünde amfibiyenlerin ve sürüngenlerin yani karada yaşayan canlıların ortaya çıktığını görürsünüz. Yine hiçbir balık bunların atası olarak gösterilememektedir evrimciler tarafından. Yani balık suda yaşayan bir canlıdır. Suda solunum yapmaya yönelik bir vücuda sahiptir. Bütün kas sistemi, iskelet sistemi, dolaşım sistemi suya ayarlıdır.
Zaten balık sudan çıkınca hepimiz biliyoruz ne
göre,
oluyor.
Bu sudan çıkan balıkların karaya adapte olmuş olması gerekiyor evrimcilerin iddiasına göre. Halbuki sizin söylediğiniz gibi biz gözlemsel olarak sudan çıkan balıkların ne olduğunu biliyoruz öldüklerini. Zaten nitekim baktığınızda da balıkların kara canlılarına dönüştüğünü gösteren hiçbir fosil yoktur. Yine kara canlıları aniden ortaya çıkarlar. Hiçbir ataları yokken. Yine evrimciler sürüngenlerin de daha sonra memelilere ve kuşlara iki ayrı yöne evrilmeştiğini iddia ederler. Bu konuda da yine ellerinde hiçbir delil yoktur. Burada ben bir parantez açıp kısaca bir konudan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu konu yani ara formların olmaması, canlıların aniden ortaya çıkmaları konusu çok uzun zamandır konuşulan bir konu. Evet. Evrimcilere söylenen bir konu. Evrimciler de bu konuda ellerinde hiçbir delil olmadığı için sürekli konuyu geliştirmeye çalışırlar. Fakat 100 yıldır bahsedebildikleri tek bir fosil vardı. Geçen yıla kadar. Bakın geçen yıla kadar diyorum. 100 yıldır tek bir fosilden en çok ondan bahsederlerdi. Bir kuş fosiliydi bu. İsmi Archaeopteryx. Bugün yani eğer izleyen dinleyicilerimiz varsa bir evrimle ilgili bir kitap alsınlar. Doğa tarihiyle ilgili bir kitap alsınlar ellerine. Mutlaka Archaeopteryx'ten bahsedildiğini göreceklerdir. Evrimciler bunu bir numaralı delilimiz diye gösterirler.
Neyin delili olarak gösterirlerdi?
Bu bir kuş fosilidir. Evet. Yaklaşık 150 milyon yıl yaşındadır. Kuştur fakat kanatlarında pençeye benzeyen küçük tırnaklar vardır. Derler ki bakın bunun kanatlarında pençeye benzeyen tırnaklar var. Bir de aynı zamanda ağzında dişler vardır.
Evet.
dişler ve bu tırnaklar sürüngen özelliğidir. Hmm. Dolayısıyla bu kuş sürüngenle kuşlar arasında geçiş formudur. Bunu evet. iddia ederler. Hmm. Ve bu dediğim gibi yani Darwin'den kısa bir süre sonra bulunmuştur bu kuşun ilk fosilleri. Bugün Berlin'de, Londra'da dünyanın en büyük müzelerinde hep bu kuş sergilenir.
Evet.
Ve bir gidin evrimci konferans dinleyin hep bu kuştan bahsedildiğini görürsünüz. Hmm. Bir yıl önceye kadar. Halbuki daha önce bu anlatılmış bir mesele. Yani bu kuşun kanatlarında pençeler olması sürüngenlere benzediğini göstermiyor. Bugün dünyada hala kanatlarında pençeler olan kuşlar var.
Öyle mi?
Hoatzin adlı bir kuş var. Avustralya'da yaşayan. Bu kuşun kanatlarında yine pençeye benzeri.
Yaşıyor mu
yapılar, bu? Yaşayan bir canlı.
Yaşayan bir canlı.
Yaşayan bir kuştur. Yeni keşfedilmiştir öyle de olduğu. Yani kanatlarında pençe olduğu. Yavrularında hı-hı. vardır. Hı-hı. Ve bu göstermiştir ki bunun ilkellikle bir alakası yoktur. Sürüngene benzemekle bir alakası yoktur. Hı. Yaşayan bir canlı.
Kuş olsa da kuş. Olabilir demek
yine ki. Tarihte dişleri olan kuşlar vardır. Yani bu da bir sürüngen özelliği değildir. Hı-hı. Fakat bu yani evrimciler bunu bir türlü kabul etmeyip 100 yıldır bunu iddia ediyorlardı. Bunu iddia etmelerindeki bir temel sebep de bu kuşun bilinen en eski kuş olmasıydı. Hı-hı. Yani en eski kuş kanatları var uçuyor ama biraz da onlara göre sürüngenlere benzediği için ara geçiş formu olarak 150 yıldır biz bu hikayeyi dinliyorduk.
Peki geçen yıl ne oldu?
Geçen yıl ne oldu? Şimdi bu kuş dediğim gibi 150 milyon yıllık ve en eski kuştu onların iddiasına göre. Çok ilginç bir şey oldu. 225 milyon yıllık mükemmel bir kuş bulundu.
150 milyona karşın 225 milyon, 75 milyon
yani
yıl daha yaşlı.
Yani en eski kuş, yarı kuş, sürüngenden kuşa geçiş aşaması dedikleri canlıdan 75 milyon yıl daha önce yaşayan ve bugünkü kuşlardan hiç farkı bulunmayan Liaoningornis adlı bir canlı bulundu.
Evet. Değerli dinleyenlerimiz herhalde 75 milyon yıl nedir onu bir tasavvur etmeye çalışıyorlardı şu esnada herhalde.
Tabii yani çok,
çok
büyük
ciddi
bir
zaman
dilimi
ciddi
ama
bir
jeolojik zaman. Dilimler bu şekildedir. Evet, yani zaten. Bizim şu an düşünemeyeceğimiz kadar uzun bir süre. Fakat çok önemli bakın Orta Asya'da bulundu bu kuş. Tam 75 milyon yıl daha eski ve bu dünya basınında bir sansasyon meydana getirdi. Hatta size bir örnek de vereyim. Bu Türk basınında da gündeme geldi. Milliyet gazetesi ben çok iyi hatırlıyorum o günü. Milliyet gazetesinin başlığı aynen şu şekildeydi. Kuşların atası kuş çıktı. Ki Milliyet gazetesi yani de evrim teorisinin lehine genelde haberler yapan bir gazetemiz. Fakat burada kendisi de kabul etmek durumunda kaldı. Başlık şu şekildeydi. Kuşların atası kuş çıktı.
Evet.
Yani kuşların atası diye gösterdikleri
sürüngen
ilkel kuş, yarı sürüngen dedikleri Archaeopteryx'in aslında öyle bir özelliği olmadığını en hı-hı. eski kuşun da bugünkü kuş gibi olduğu orada kabul edilmiş oldu.
Evet.
Ki tabii bu haber yani yabancı bilim dergilerinin Science ya da Nature gibi dergilerin haberlerine dayanıyordu. Yani o Milliyet'te oradan almış haberi.
Evet.
Fakat bakın buradaki mantığa dikkat etmek lazım. Kuşların atası kuş çıktı. Yani bilinen canlının en eski atası da aslında kendisi. Yani kuşların atası yani kuştur, atların atası attır. Maymunların atası maymundur. İnsanın atası da yine insandır. Birbirlerinden dönüşmemiştir bunlar.
Evet.
Çünkü öyle yaratılmıştır. Müstakil olarak. Ve mesela bu kuşlarda gördüğümüz bu konuyu yine biz doğa tarihi açısından incelemeye devam edersek
hı-hı.
yine hep aynı şeyi görürüz. Memelilere gelelim. Onlardan bahsedelim isterseniz biraz. Memeliler bir kere çok farklı canlılar sürüngenlerden. Sürüngenler yavrularını yumurtlayarak doğururlar. Hepimiz biliriz yani bütün sürüngenler yumurtlar ve öyle doğar yavrular. Memeliler yavrularını yumurtlayarak değil kendi vücutlarından doğurarak dünyaya getirirler. Sürüngenler soğukkanlı canlılardır. Memeliler sıcakkanlıdır. Memelilerin tüyleri vardır onun için ısıyı korumak için.
Evet.
Memelilerin süt verme özellikleri vardır yavrularına. Sürüngenlerin böyle bir özelliği yoktur.
Yoktur.
Yani birbirinden çok farklı canlılardır bunlar. Fakat evrimciler başka bir de teori bulamadıkları için, başka da bir iddia bulamadıkları için mecburen sürüngenler de demişlerdir memelilere dönüştü.
Evet.
Fakat yine bu konuda ellerinde hiçbir fosil kaydı yoktur. Hatta öyle bir durum vardır ki dünya üzerinde bilinen farklı memeli sınıfları vardır.
Hı hı.
Yani canlılar baştan söyledik bir takım sınıflar ayrılıyorlar. İşte
evet.
yumuşakçalar, omurgalılar gibi. Bunlar da kendi aralarında bölünürler.
Hı hı.
Mesela omurgalılar, kuşlar, memeliler, sürüngenler diye bölünür. Memeliler de kendi içlerine bölünür. Mesela yarasalar apayrı bir memeli sınıfıdır.
Hı,
deniz memelileri mesela yunuslar ve balinalar apayrı bir memeli sınıfıdır. Aynı şekilde primatlar gibi, kedigiller gibi farklı kategorilere ayrılır bunlar kendi içlerinde.
Evet.
Şimdi şunu görürüz. Yaklaşık 12 ayrı memeli kategorisi vardır. Ve ne olur biliyor musunuz? Fosil kayıtlarına baktığımızda yaklaşık 60 milyon yıl önce bütün bunların hepsi aynı anda ortaya çıkar.
Hı.
Yani yarasayla balina ya da sincap ya da fare bunların hepsi memelidir. Hepsi aynı jeolojik dönemde ortaya çıkar. Şimdi evrim teorisine göre bunların birbirinden evrimleşmiş olması lazım. Hepsinin ilk başta bir ilkel memeli olması lazım. Bu ilkel memelinin yavaş yavaş bir kanadının yarasaya doğru gitmesi lazım. Bir kısmının
yani
işte suya doğru dönmesi lazım. Balina olması lazım. Zaten bunlar imkansız. Yani bir memelinin suya dönüp balina olması zaten imkansız bir iddia da. Yani ben genel bir çatı için söylüyorum. Baktığınızda bunların hepsinin aynı anda ortaya çıktığını görürsünüz. Mesela yarasaları düşünün. Uçan memelilerdir yarasalar. Hı-hı. Kanatları vardır. Son derece iyi uçmaya yarayan sonar sistemleri vardır. Bunlar böyle tesadüfen ortaya çıkacak organlar değil. Bilakis son derece kompleks organlar. Rastlantılarla oluşacak organlar değil. Uçuş mesela kanat diyelim. Zaten eğer eksik yarım bir kanat olsa uçamaz o canlı. Ve biz dünyadaki en eski yarasa fosillerine baktığımızda elimizde 55 milyon yıllık yarasa fosili vardır. Bugünkü yarasaya yan yana koyun, hiçbir fark göremezsiniz. Bakın 55 milyon yıllık yarasa, ilk yarasa bugünkü yarasayla aynı, hiç farkı yok. Yine bakın yeryüzündeki diğer memelilere baktığınızda hiçbir fark göremezsiniz.
Evet.
Sonuçta bu konuda bahsedilebilecek çok şey var, çok delil var. Burada kısaca bahsediyoruz. Fakat şu bir gerçektir. Hep doğa tarihi kavramı evrim teorisinin delili gibi gösterilmek istenir. Evet. Halbuki kesinlikle çok açık bir şekilde söylüyorum. Doğa tarihi yaratılışın çok açık bir delilidir. Çünkü bütün canlılar yeryüzünde bir anda ortaya çıkar. Hiçbir benzeri olmadan, hiçbir atası olmadan bütün kusursuz özellikleriyle, bugünkü özelliği neyse aynı şekilde ortaya çıkar. Ve bunun aynı şeyin, aynı hususun insan için de geçerli olduğunu yine belirtmemiz lazım. Evrimciler biliyorsunuz maymunlardan insanlara bir geçiş olduğunu iddia eder. Maymun benzeri canlıların insanlara dönüştüğünü iddia eder. Oysa ki burada da yine aynı hususla karşı karşıyayız. Fosil kayıtlarına baktığımızda insanların, yani bizim gibi insanların yeryüzünde ilk kez yine aniden ortaya çıktıklarını görürsünüz. Evrimciler
ne
bir
zaman
takım
bu?
Yaklaşık 2 milyon yıl önce.
2 milyon.
2 milyon yıl önce.
520 milyon yıl önce canlılık başlıyor.
Evet.
Ondan takribi 100 milyon yıl sonra ilk omurgalılar, balıklar.
Evet.
Daha sonra sürüngenler.
Evet.
Daha sonra kuşlar, Liangornis.
Evet.
225 milyon yıl.
Evet.
Daha sonra memeliler 60 milyon yıl.
Evet.
Ve son insan da bundan 2 milyon yıl önce evet ortaya çıktı. İnsan, yani tüm canlılık bir
tüm
anda...
Tüm canlılık oluştuktan sonra insan yaratılmıştır.
Evet, ekolojik denge, her
tüm dengenin
sistem
oturmasıyla beraber. Evet. Ve hatta ben şunu da söyleyeyim, ilginç de bir nokta. Biz 500 milyon yıl önce yaşayan ya da 300 milyon yıl önce yaşayan o canlıların da önemli bir kısmını şu anda arabalarımızda petrol olarak kullanıyoruz. Bu da ilginç bir noktadır. Yani bütün hepsinin yaratılışının çok farklı hikmetleri var. Bunun gibi.
Evet.
Şunu da söylemek istiyorum. İnsan da yine yeryüzünde aniden ortaya çıkmıştır. Evrimciler bir takım soyu tükenmiş maymunları,
evet,
kafatası hacmi nispeten büyük olan maymunları ara form gibi göstermeye çalışırlar. 100 yıldır Darwin'den beri bunu yapmaya çalışırlar. Fakat bu konuda bir delil bulamadıkları için çeşitli sahtekarlıklar yapmışlardır. Örneğin ünlü Piltdown adamı, bunu her evet, zaman söylüyoruz. Evet, evet. Bir maymun kafatasıyla bir orangutan çenesini yapıştırıp birbirine rendeleyerek.
40 yıl boyunca değil mi?
Bunu 40 yıl boyunca British dünyanın Museum'da en büyük müzesinde işte yarı insan yarı maymun diye sergilemişlerdir. Benzeri yine bir takım domuz dişini insanın atası gibi göstermişlerdir. Bütün bu sıkıntılarının sebebi ortada bir geçiş formu olmayışıdır. Yani yarı insan, yarı maymun bir canlının yeryüzünde yaşamamış olmasıdır.
Evet.
Böyle bir canlı yaşamadığı için ya fosilleri bir şekilde çarpık yorumlayarak, ön yargılı yorumlayarak, hatta sahtekarlıklarla delil gibi göstermeye çalışırlar. Bir de en son ne yaparlar? Hiçbir fosil olmadığı için ellerine kalemi alıp hayali canlıları çizerler. Zor değildir. Yani o canlı yaşamamıştır ama siz elinize bir kalem alıp istediğiniz gibi yarı maymun, yarı insan bir canlı çizebilirsiniz. Ve bunu bakın işte atanız yaşadı bundan şu kadar yıl önce diye insanların önüne getirebilirsiniz. Bu da aslında bilim adına yapılmış bir sahtekarlık olarak görüyorum ben.
Değerli dinleyenler, sayın araştırmacı yazar Mustafa Ersöz bize doğa tarihinin çok net temel taşlarını ortaya koydu. Bugün yine bir defa daha gördük. Bilimin her alanı, paleontoloji olsun, biyoloji olsun, mikrobiyoloji olsun, bize yaratılışın kesin delillerini ortaya koyuyor. Hiçbir şekilde de buna şüpheye de mahal yok. En son belirttiği husus da çok önemli. Bunlar olmadığı için de maalesef üzerinde çok araştırmamış insanlar, ki hepimizin çok farklı uğraş alanları var. Bunları çok araştıramadığımız için çok böyle Latince isimlerle, anlaşılmaz figürlerle insanlarımıza bunları gerçekmiş gibi göstermeye çalışıyorlar. İki tane doğru söyleyip ardından hemen bir tane kendi istedikleri yönde yönlendirilebilecek şekil, anlam yüklemeye çalışıp, mantıklar yüklemeye çalışıp insanlara evrim varmış gibi göstermeye çalışıyorlar.
Evrim sadece propaganda da vardır. Gerçekte böyle bir şey dünyada yaşanmamıştır.
Evet.
Ve son olarak söyleyeceğimiz, bu propagandayı bir kenara bırakırsanız ve gerçek bilimsel delillere bakarsanız bütün canlıların gerçekten yaratıldıklarını görürsünüz.
Evet.
Bizi de tüm canlıları da yaratan Allah'tır. Yüce evet. Allah'tır.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Mustafa Ersöz'e yaptığı bu çok değerli tespitlere ve bilgilere. Değerli dinleyenler, bir uzmanın ağzından biz doğa tarihini inceledik. Bir doğa tarihi belgeseli adeta, bir canlılığın 520-530 milyon yıl önce başlayan bir serüveninin aniden ortaya çıktıklarını, birbirinden evrimleştirecek herhangi bir ara geçiş formu olmadan aniden ortaya çıktıklarını gördük.
Kısaca
ve yaratıldıklarını gördük. Bir dahaki Yaratılış Gerçeği programında buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.